yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bizi TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınından dinliyorsunuz. Bugün 6 Nisan 2020 Pazartesi, saatlerimiz 15.06'yı gösteriyor. Haftanın ilk iş gününde sizlerleyiz. Bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden ya da TRT TV uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımız, telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimiz TRT Hayatın Sesleri. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Sevgili dinleyicilerimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiye'm korona yardım kampanyasına bağışlar tüm hızıyla devam ediyor. Yurdun dört bir yanından gelen haberlerle duygu dolu anlar yaşıyoruz. Çocuklar kumbaralarında biriktirdikleri paralarla Biz Bize Yeteriz Türkiye'm yardım kampanyasına bağışlıyorlar. Bir milletin zor zamanlarda birbirini nasıl kenetlendiğine, nasıl birlik ve beraberlik içinde olduğuna yeniden şahitlik ediyoruz. Uluslararası Demokratlar Birliği, kısa adıyla UID, dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınıyla birlikte sosyal yardımlaşma konusunda örnek çalışmalara imza atıyor. UID etrafında şekillenen yardımlar sadece orada yaşayan Türklere değil, ihtiyacı olan herkese ulaştırılıyor. Türkiye'de yürütülen Biz Bize Yeteriz kampanyasına da destek veren UID'nin çalışmalarını konuşacağız. Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Sayın Bülent Bilgi canlı telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Koronavirüsten korunmak ve virüsün yayılım hızını azaltmak için halkımızın büyük bir kesimi evlerine kapandı malumunuz. Büyük oranda sosyal izolasyonu sağlamış durumdayız. Kendimizi karantinaya aldığımız bu günlerde evlerimizde geçirdiğimiz süreler epey uzadı. Hal böyle olunca can sıkıntısından, stresten yeme içme de arttı. Kilo kontrolünü sağlamak da bir hayli zorlaştı. Hadi kilo problemini spor ve diyette hallederiz ama tükettiklerimiz ne kadar sağlıklı? Vücudumuz için faydalı mı? En önemlisi de bağışıklık sistemimize bir katkısı var mı? Bağışıklığımızı kuvvetlendirmek için hangi gıdaları tüketmeliyiz? Nelerden kaçınmalıyız? Diyetisyen Feride Şimşek Benli canlı telefon bağlantımızda bizlerle olacak. Bugünlerde nasıl beslenmemiz gerektiğini öğreneceğiz. Şimdi Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
ister ne de sensiz bir dakika. Gece gündüz hep seni bekler şu deli gönlüm. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Yanarım, yanarım geri dönmezsen. Ölürüm, kalırım seni görmezsen. Bir daha elini bana vermezsen. Ararım, sorarım seni her yerden. Koparıp atamam seni gönlümden. Kıyarım canımı beni sevmezsen. Yanarım, yanarım geri dönmezsen. Ölürüm, kalırım seni görmezsen. Bir daha elini bana vermezsen. Ararım, sorarım seni her yerden. Koparıp atamam seni gönlümden. Kıyarım canımı beni sevmezsen. Yanarım, yanarım geri dönmezsen. Ölürüm, kalırım seni görmezsen. Bir daha elini bana vermezsen. Ararım, sorarım seni her yerden. Koparıp atamam seni gönlümden. Kıyarım canımı beni sevmezsen. Yanarım, yanarım geri dönmezsen. Ölürüm, kalırım seni görmezsen. Bir daha elini bana vermezsen. Ararım, sorarım seni her yerden. Koparıp atamam seni gönlümden. Kıyarım canımı.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Sayın Bülent Bilgi telefon attığımızda. Bülent Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız?
Size de iyi günler diliyorum.
Çok sağ olun. Dünyaca zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde nasılsınız?
Elhamdülillah. Biz biliyorsunuz Avrupa'da ikamet etmekteyiz. Avrupa'daki durum Türkiye ile kıyaslandığı takdirde nispeten biraz daha zor. Ama inşallah insanlığın yaşadığı, içinde bulunduğu şu zor günleri, dönüm noktalarından bir tanesini yaşadığımızı düşünüyorum. Hep evet. Birlikte inşallah karşılıklı dayanışmayla hakkından, üstesinden geleceğimizi umuyorum.
Evet, öyle ümit ediyoruz. Malumunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz bize yeteriz Türkiye'm" korona yardım kampanyası başlatıldı ve ülkece bu kampanyaya yoğun ilgi var. Ülkemizin dört bir yanından, Avrupa'dan destekler geliyor. Yüklü miktarda paralar birikti ve ihtiyaç sahiplerine bu paralar dağıtılıyor. Sizin de bu konuda çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Neler söylemek isterseniz buyurun, sizi dinliyoruz.
Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyayı çok önemli buluyorum. Teşkilat olarak da çok önemsiyoruz ve böyle bir adımın atılmasını çok doğru buluyoruz. Zira içinde bulunduğumuz günlerde kilit kelime aslında dayanışma. Yani insanlar birbirleri arasında, akrabalarıyla, büyükleriyle dayanışma içinde olmalı ve maddi imkana sahip olan insanlar da hem yanındakine, komşusuna, akrabasına yardım etmenin yanı sıra devlete de destek çıkmalı ki devlet de imkanlarını daha verimli bir şekilde kullanabilsin, daha fazla kaynaktan istifade edebilsin. Evet. Dolayısıyla bu adımı çok doğru buluyoruz, çok gerekli buluyoruz. Biz yurt dışında olan bir teşkilat olarak, Uluslararası Demokratlar Birliği UID olarak da bu çalışmaya, kampanyaya destek veriyoruz ve önemsiyoruz az önce de ifade ettiğim gibi. Burada biz şuna dikkat ettik. Biliyorsunuz yurt dışından havale edilen miktarlarda bankalar havale bedeli kesiyor. Bizim için önemli olan özellikle yurt dışında bulunan nüfusun çoğunluğu Avrupa'da olduğu için Avrupa'dan gelen havaleleri bir havale bedeli ödenmeden aktarılması önemliydi. Zira banka değişiyor havale bedelleri. Bir, Türkiye'deki banka bir havale bedeli alıyor normal şartlarda ve burada Avrupa'dan sizin düzenli olarak kullandığınız bankada havale bedeli kesiliyor. Yani buradan havalede iki kere bir bedel kesiliyor. Bu değişiyor, banka değişiyor. Yani 10 Euro'dan başlayıp 50 Euro'ya varana kadar sadece havale bedeli tutabiliyor. Bu da 350 liraya kadar çıkıyor. Bu da yazık, günah. Yani böyle bir havale bedeli Avrupa bankalarına kazandırmaktansa bu bedelin de tamamı havale edilen miktarla birlikte yerine ulaşsın noktasında bir gayretimiz oldu. Şöyle bir çözüm bulduk. Ziraat Bankası'nın Almanya IBAN numarası olan DE ile başlayan IBAN numarası üzerinden kampanyamızı başlattık. Burada toplanan, direkt Ziraat Bankası'nın kendi hesabında toplanan miktar hiçbir havale bedeli ödemeksizin direkt Türkiye'deki Ziraat Bank Euro hesabına, yani kampanyanın Euro hesabına aktarılacak. Bu minvalde çalışmalarımız oldu. Çok da iyi oldu. Dediğim gibi 350 liraya varana kadar olan havale bedelleri bu şekilde bankalara kalmayacak. Direkt Türkiye'ye giden bütçenin bir parçası olacak. Bunu önemsedik. Bunu da bu noktada teşkilat mensubu kardeşlerimize, yurt dışında yaşayan, sadece Avrupa'da değil, biliyorsunuz biz son dönemde yurt dışına, yani Avrupa'nın dışına da açılım yapan bir kurumuz UID olarak. Avustralya'dan gelen talepler oldu. Bu numaraları kullanma noktasında, hesap numaralarını kullanması noktasında ciddi bir katılım var ve ilk etapta şu da yapıldı. Biz yani hani bunun bir Avrupa IBAN numarası oluşturulması noktasında gayret gösterirken tabii ki Türkiye IBAN numarasına da havale etmek isteyen insanlarımız oldu ve bizle sürekli irtibata geçip de PayPal hesapları üzerinden, değişik kendi hesapları üzerinden para toplamalar başlandı. Bu tabii ki iyi niyetle atılmış olan bir adım olarak görsek de, öyle kabul etsek de, tabii ki şahısların hesaplarına veya değişik PayPal adres hesaplarına para aktarılmasını doğru bulmuyoruz. Bu da önemli bir husus. Buna da değinmek gerekir diye düşünüyorum.
Evet. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Allah muvaffakiyetler ihsan etsin. Bülent Bey, malumunuz Türkiye bu yardımlaşma konusunda çok hassas. İnsanlar gerçekten birbirine yardımcı olabilmek için adeta yarış halindeler. Özellikle evinde kalan ihtiyarlarımıza gençlerimiz yardım etmeye çalışıyorlar. Devletimiz de öyle. Bekçilerimiz, polislerimiz, jandarma, kolluk kuvvetlerimiz ihtiyacı olan yaşlılarımızın evlerine giderek bir ihtiyaçları var mı diye sorup onların ihtiyaçlarını karşılıyor. Hatta jandarmalarımızdan, bekçilerimizden birisi de ihtiyar bir amcamızın evine gidip ne lazım diye sormuştu. Amca da şunu söylemişti. Felanca yerin pazarında fasulyesi çok güzel. Oradan bana yarım kilo alabilir misin demişti. Bu da çok konuşulmuştu Türkiye'de. Avrupa'da böyle şeylerle karşılaşabiliyor muyuz?
Şimdi maalesef sadece Avrupa'ya yani Avrupa ile ilgili değil, sonra söyleyeceklerim. Bütün Batı dünyasında maalesef böyle bir dayanışmayı maalesef çok istememize rağmen göremiyoruz. Yani devletler açısından biliyorsunuz şu an maskeler çok revaçta. Yani Çin'den Amerika'ya giden maskeler herhangi bir havaalanında kaybolabiliyor. Ülkeler diğer ülkelerin maskelerine el koyuyor veya maskeler kayboluyor. Yani dayanışmanın ön planda olması gereken bu durumlarda insanların, bireylerin birbirine göstermesi gereken dayanışmanın eksikliğinin yanı sıra devletlerin de birbirine olan dayanışmanın eksikliğini maalesef görüyoruz. Şunu da görüyoruz. Mesela Avrupa Birliği ülkeleri birbirlerine yardım noktasında ciddi anlamda sıkıntı yaşadılar ilk etapta. Hatta İtalya'daki teşkilatımızdaki arkadaşlarımızdan şunları bile duyduk. Yani İtalya'da Avrupa Birliği ülkesi olmasından dolayıyla hasebiyle plakalarda sol tarafta mavi bir şerit olur. Türkiye'de de vardır bu.
Evet.
Altta Türkiye'de TR yazar, üstü boştur o mavi şeridin. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin üzerinde de o mavi şeridin üzerinde sarı yıldızlar vardır. Bunlar Avrupa Birliği üyesi ülkelerini simgelerler. İtalya'da durum o kadar Avrupa Birliği'ne karşı tepki o kadar oluştu ki insanlar plakaların üzerinde olan sarı yıldızları yani o ülkeleri kızgınlıklarından dolayı mavi boyayla kapatıyorlar. Yani bunlar çok üzücü şeyler tabii ki. Az önce ifade ettiğim gibi bireyler arasındaki dayanışmanın eksikliğinin yanı sıra devletler arasındaki dayanışma eksikliğini görüyoruz. Bunu bir de Avrupa Birliği üyeleri birbirlerinin arasında böyle bir şeyin yaşanması Avrupa adına çok hoş bir karne değil maalesef. Tabii ki yer yer dayanışmalar oluyor ama onun da ben maalesef tepkilerden çekinerek bu dayanışmaların olduğunu söyleyebilirim. Nedir mesela bu? Mesela Almanya'nın güney batı bölgelerinde, Fransa'ya yakın olan bölgelerinde Fransa'dan hastanelerde tedavi edilemeyen hastaların bir bölümünün Almanya'nın güney batı bölgelerindeki hastanelere taşındığını görüyoruz hastaların, korona hastalarının. Bunları görebiliyoruz. Ama onun ötesinde çok da fazla dayanışma, yardımlaşma maalesef Avrupa'da hem birey toplum düzeyinde maalesef bunu çok fazla göremiyoruz ve ülkeler arasında da bunu göremiyoruz. Ancak biz bu noktada UID olarak, teşkilat olarak bulunduğumuz ülkelerde de katkı sağlamaya çalışıyoruz. Biz bir çağrı merkezi kurduk. Bu çağrı merkezine birçok telefon geliyor. Koronavirüsü süreciyle ilgili Türkiye'ye gidebilir miyim, gidemez miyim, nasıl giderim, hangi şartlarda giderim soruları geliyordu çağrı merkezine ilk açtığımız dönemlerde. Tabii ki süreç uzadıkça bu çağrı merkezimize gelen taleplerin türü de değişiyor. Yani ilk etaplarda Türkiye'ye nasıl giderim veya Türkiye'den nasıl gelirim, sonraki bölümlerde işte yardım talebinde bulunanlar oldu, maddi talepte bulunanlar oldu. Biz tabii ki kurum olarak böyle bir fonumuz yok. Sadece materyal anlamında, alışveriş noktasında yardımlarımızı sunuyoruz. Yani psikolojik destek verdiğimiz oluyor bu sosyal, bu çağrı merkezi üzerinden. Değişik noktalarda insanlarımızı, teşkilat mensup üyelerimizi bulunduğumuz ülkelerde ve bölgelerde mobilize edip hastanelerin organize ettiği ortamlarda teşkilat mensubu bayan üyelerimiz, kardeşlerimizi mobilize edip hastanelere gönderip hastanelerde maske dikimi noktasında yardımlarımız oluyor. Yani hazırlanan materyallerden hastanelerde dikiş makineleriyle birlikte maske dikimi noktasına varana kadar katkı sağlamaya çalışıyoruz elimizdeki imkanlar doğrultusunda.
Çok güzel. Peki merak ettiğim bir konu daha var. Türkiye yardımlaşmada, dayanışmada bu kampanya sürecinde çok güzel çalışmalara imza atıyor. Avrupa bunu nasıl değerlendiriyor?
Maalesef üzülerek belirtiyorum. Avrupa'da bu çok fazla yankı bulmuyor veya yer bulmuyor. Yankı bulmuyor derken yer bulmuyor. Bunu da tabii ki sebebini çok da fazla burada hani bir şeyde bulunmak, tahminde bulunmak istemiyorum ama Avrupa şu an gerçekten kendi derdine düşmüş. Herkes birbirlerinin maskelerini tabiri caizse havaalanlarında uçaklardan çalıp büyük miktarların yüz binlerce miktarda olan maskelerin kaybolması söz konusu. Böyle bir ortamı yaşıyoruz. Çok üzücü şeyler bunlar. Gerçekten bu ortamda Türkiye'nin ülke içindeki dayanışmasının yanı sıra İtalya gibi, İspanya gibi değişik ülkelere, sadece bu iki ülkeye değil, yanlış hatırlamıyorsam 37 ülkeye Türkiye olarak değişik anlamda yardım ve destek materyal anlamında yardım ve destekte bulundu Türkiye. Hı hı. Türkiye aslında şu an çok iyi bir sınav veriyor. Çok iyi bir görüntü veriyor dünyada. Maalesef Batı dünyasında bu çok fazla medyada dolayısıyla toplumda yer almıyor. Bunu da üzülerek belirteyim.
Evet. Biz Bize Yeteriz Türkiye'm yardım kampanyasına bağışta bulunmak isteyenler için hatırlatmada bulunalım. Korona yazıp 8119'a gönderiyorsunuz kısa bir mesaj. 10 lira bağışta bulunuyorsunuz. Bunu da şimdi hatırlatmış olalım.
Çok isabetli olur. Aslında biz böyle bir kampanyayı yurt dışında da başlatabilir miyiz diye düşündük. Yani SMS üzerinden bağışta bulunmayı. Maalesef bunda muvaffak olamadık. Biraz araştırdık. Yani Türkiye'de, Türkiye içinde olduğunuz zaman operatörlere gönderdiğiniz SMS üzerinden direkt bağışta bulunabiliyorsunuz. Hı-hı. Ancak yurt dışında böyle bir şey mümkün olmadı. Olmuş olsaydı bunu da aslında düşündük. Ama teknik sebeplerden dolayı burada hiç kimsenin art niyeti yok. Ancak farklı ülkelerde bulunması olması hasebiyle teknik sebeplerden dolayı an itibariyle mümkün olmadı. Bu da çok güzel bir yöntem. Yani insanlar tabii ki bankaya gidemeyebiliyor. Belki o kadar destek çıkabilme imkanı da yok. Ama SMS üzerinden bir 5 lira, 10 lira bağışta bulunduğu takdirde bu da niyet önemli burada aslında. İnsanların Türkiye'de böyle bir imkana da sahip olması çok güzel. Kimin aklına geldiyse çok güzel bir fikir. Allah razı olsun herkese.
Amin. Bülent Bey, Almanya'da can kaybı son verilere göre 1500'ü geçmişti. Türk vatandaşlarımız, soydaşlarımız önlemlerini güzel bir şekilde alıyorlar mı?
Şimdi çok şükür Almanya'da bulunan vatandaşlarımız bu sosyal izolasyon kontağı en minimum seviye düşürme noktasında oldukça başarılılar. Ancak aynısını Belçika'daki Türkiye kökenli vatandaşlarımız için maalesef söylememiz mümkün değil. Özellikle Hasselt ve Beringen bölgelerinde, Genk bölgelerinde Türk vatandaşlarının ölüm vakalarının yüksek olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten Belçika makamlarının da dikkatini çekti. Bunun sebebini de araştırma noktasında bir çalışma oldu. Henüz bu bildiğim kadarıyla neticelenmedi. Niye bu Türkiye kökenli insanların ölüm sayısı bu kadar yüksekti diye. Benim kanaatim tabii ki insanlarımız büyükleriyle, akrabalarıyla, eşiyle, dostuyla fiziki olarak bir araya gelmek istiyor. Hasret gidermek istiyor. Ama şu dönemlerde benim buradan tüm dinleyicilerimize de ricam, Türkiye'de yaşıyorsalar Türkiye'de, yurt dışında yaşıyorsalar yurt dışındaki tüm dinleyicilerimize ricam. Yani fiziki olarak tabii ki sevdiklerimizle birlikte olmayı isteriz. Ancak şu dönemlerde fiziki olarak bir araya gelemiyoruz. Bunu da en alt seviyeye düşürmemiz gerekiyor. Ancak burada şöyle bir şey yapabiliriz. Biz de UID olarak yine bu noktada çalışmalarımız oldu. İnsanlara hani bir araya gelmeyin demesi gerçekten kolay. Ancak bunun bir de alternatifini sunalım dedik. Fiziki olarak bir araya gelemiyoruz. Ancak teknolojinin sunduğu imkanlardan istifade edelim. Sanal ortamlarda bir araya gelelim dedik. En fazla kullanılan 3 tane metotla, buradan isim de verebilirim, Messenger, WhatsApp, bir de Skype üzerinden birçok kişi aynı anda görüntülü bir araya gelip sohbet edebilir bilgisini paylaştık ve bunun tabii ki nasıl olacağını bilen birçok insanımız vardır ama nasıl olduğunu, nasıl işlediğini, bunu nasıl gerçekleştirebileceğini teknik anlamda bilmeyen birçok insanımız da vardır diye bunlarla ilgili, bu nasıl gerçekleştirilir ile ilgili kılavuz görseller hazırladık ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık ki insanlarımıza bir araya gelmeyin demek ve bir alternatif göstermek göstermemek olmaz dedik. Bir araya gelmeyin çağrımızı yapalım ama buna da bir alternatif sunalım. Bu da sanal ortamda bir araya gelmek, görüntülü olarak bir araya gelmek olur ve bunu da şu şekilde yapabilirsiniz diyerek o alanda da bir çalışmamız oldu. Gayet de güzel geri dönüşler aldık bu noktada. O da güzel bir hizmet oldu diye düşünüyorum.
Evet. Avrupa daha önceleri bu durumu pek ciddiye almadı. Önem vermedi bu virüse. Daha sonra ölüm vakaları artınca önem vermeye başladı. Çünkü işin sonu başka yerlere gidiyordu. Vaka sayıları artıyor, ölümler artıyor. Durdurulamayacak bir noktaya gidiyordu. O yüzden de tedbirler artırıldı.
Şimdi Avrupa perspektifinden baktığımız zaman Mustafa Bey şöyle bir şey söyleyebiliriz. Avrupa dediğimiz zaman homojen bir yapı olmadığını söylememiz gerekiyor. Mesela bırakın topluma bu virüs bulaşsın, kontrollü bir şekilde herkes immunite kazansın, bağışıklık kazansın stratejisini güden ülkeler oldu. Bunun başında gelen İngiltere, Hollanda, İskandinav ülkeleri yani bir tedbir almadan bu salgın dolaşsın çok da fazla yani toplum kendi kendiliğine bağışıklık kazansın stratejisini güden ülkeler özellikle bu İskandinav ülkeleri İngiltere ve Hollanda oldu. Onların biraz hayata bakış felsefesi de bu doğrultuda. Yani yasakçı olmadıklarını iddia eden, hür bir açık bir toplum olduklarını iddia etmekle birlikte topluma, toplum kendi açısından bağışıklık kazansın stratejisini güttüler bu ülkeler. Ve her biri artık bu stratejiden caydı. İskandinav ülkeleri de artık bu noktada bu stratejiyi terk ederek sosyal izolasyon stratejisine bugünden itibaren İskandinav ülkeleri de bu stratejiyi takip etmeye başladılar. Yani süreç ilerledikçe farklı ülkeler farklı stratejiler uyguladılar. Ama hepsi bu sosyal izolasyon, kontağı en minimum düzeye düşürme noktasında an itibariyle İskandinav ülkeleri de bugünden itibaren dahil bu stratejiyi yürütmeye başladılar. Ben şunu da takip ediyorum üzülerek. Türkiye'de bazı muhalefetten olan belediye başkanları olağanüstü halle olağanüstü halin uygulanmamasından dolayı acımasızca eleştiride bulunurken İskandinavya'da hiçbir önlemin, tedbirinin alınmadığını görmemeleri hatta onları birçok noktada örnek aldıkları bir ortamda orada hiçbir örneğin alınmadığına hiçbir şey dememeleri ama Türkiye'de bir olağanüstü halin uygulanmasını zorla talep etmeleri tabii ki şaşırtıyor ve bu süreçte de biraz üzüyor. Tabii ki korona süreci çok önemli ama korona sürecinden sonra da insanları bir dönem bekliyor. Normal hayatımıza bir şekilde geri dönmemiz gerekiyor. Normal hayata geri kademeli olarak geri dönmemiz Avrupa'da özellikle Almanya'da şu an konuşulan başlıca konu kademeli olarak sosyal hayata, normal hayata, gündelik hayata nasıl geri dönebiliriz? Exit strateji oluşturmamız gerekirin görüşmeleri şu an başladı burada. Evet. Tabii ki koronavirüs süreci bittikten sonra insanlar işsiz kaldıktan sonra toplum huzuruna da çok fazla katkı sağlamayacak durumlarla da karşı karşıya kalabilir kalıyor olacağız. İtidalli davranmak gerekiyor. Atılan her adım çok iyi bir şekilde ölçülüp tartışılıp biçilip uygulanması gerekiyor. Körü körüne bir olağanüstü hal uygulayalım noktası sonrasını düşünmeden çok yanlış bir hareket olur diye düşünüyorum. Evet. Avrupa perspektifinden baktığımız zaman veya yurt dışı perspektifinden baktığımız zaman.
Sayın Bilge çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bu bilgilerden ötürü.
Ben teşekkür ediyorum.
Çok sağ olunuz.
Programımız bittiyse sizlere de iyi yayınlar diliyorum.
Devam edeceğiz inşallah. Sizleri ve Avrupa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı, soydaşlarımızı Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Teşekkür ederim bir mukabele.
Sevgili dinleyicilerimiz, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Sayın Bülent Bilgi telefon hattımızdaydı.
Akşamlar
Hayatın Sesleri devam ediyor efendim. Diyetisyen Feride Şimşek benle telefon attığımızda. Feride Hanım, yayınımıza hoş geldiniz.
Teşekkürler, hoş buldum. Sağ olun.
Nasılsınız?
Sağ olun, sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz, Allah afiyet versin.
Amin inşallah, sağ olun.
Bu zor günlerde nasıl beslenmeliyiz? Sizinle bunu konuşacağız. Hastalıklara evet. Karşı bizi ayakta tutan bağışıklık sistemimiz. Evet. Eğer bağışıklığımız güçlü olursa vücudumuz mikroplara, bakterilere ve virüslere karşı savaşabiliyor. Eğer bağışıklık sistemimiz zayıf olursa bizi yatağa düşürüyor. Hatta Allah korusun ölümlere kadar götürebiliyor. Peki bu zamanda biz bağışıklığımızı nasıl kuvvetlendirebiliriz?
Tabii ki. Şimdi bağışıklık sistemimizin %80'ini bağırsak florası oluşturuyor. Yani bizim ne kadar sağlıklı bağırsaklarımız var ise o kadar bizim de bağışıklık sistemimiz kuvvetli oluyor. Öncelikle bu noktaya bir değinmek istiyorum. Hatta biz deriz ki bizim ikinci beynimiz bağırsaklarımızdır.
Evet.
Gerçekten vücut sağlığımız bağırsaklardan gerçekleşiyor. Bağırsaklarımızın sağlıklı olmasından geçiyor. Bu yüzden bu noktada sağlıklı beslenmek her zamankinden çok daha önem arz ediyor. Ama şöyle bir durum oluştu benim gözlemlediğim kadarıyla. Hanımlar evde kaldıkça mutfağa girdiler ve şu anda hamur işleri yapmaya başladılar.
Maalesef,
aynen. İşte ve kekti, poğaçaydı, börekti. Yani beyaz unla ilgili her türlü şeyi hamur hatlarını göstermeye başladılar. Maharetlerini daha doğrusu. Bu noktada yanlış yapıyorlar maalesef. Beyaz un bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirmez. Aksine bağışıklık sistemimizi çökertir. Ne olur mutfağa sağlıklı beslenmek için kullanalım. Sağlıklı yiyecekleri yapmak için girelim o mutfağa. Yemekleri yapmak için girelim istiyorum ben.
Evet.
Peki hiç mi yemeyeceğiz? Tabii ki yiyebilirsiniz ama her gün olmayacak. Yani evet evde çocuklar biliyorum çok sıkılıyorlar ve sürekli abur cubur yemek istiyorlar. Belki siz abur cubur yemesin de işte en azından benim yaptığım poğaçayı yesin diye istiyorsunuz. Evet haklısınız o noktada. Abur cubur yemesin, en azından evde yapılan bir şey yesin. Çok daha sağlıklı olabilir ama bunun da bir miktarı olması lazım. Yani haftanın her günü yaparsanız bu sefer obeziteye eğilim artar. Obeziteye eğilim demek zaten bağışıklık sisteminiz bir çökertmeye başlar. İkincisi ise birçok altta yatan hastalığı meydana getirir. Kardiyovasküler hastalıklar, diyabet gibi, nörolojik hastalıklar, yine karaciğer, akciğer diyorum, bu da çok önemli. Çünkü şu anda entübe olan birçok hasta diyabet hastası, KOAH evet. hastası. Hatta KOAH hastası çok daha iyi durumda şu anda diyabet hastalarından. Diyabet hastaları, kardiyovasküler hastalar, bunların tamamı şu anda entübe şeklinde, Allah şifa versin diyoruz şu an.
Amin.
Buradan da. O yüzden biz hasta olmamak için sağlıklı beslenmeliyiz. Yani koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi belki zor ama bizim Sağlık Bakanımız da dediği gibi yakalanmamak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. İşte bu noktada sağlıklı beslenmeyi devreye sokacağız. Ne yapacağız? Evet haftanın bir günü ayırın. Haftanın bir günlük kekinizi, poğaçanızı yapın. Ama diğer 6 gün sağlıklı beslenmeye dikkat edin. Dengeli olması gerekiyor. Gün içerisinde sağlıklı protein alın. Sağlıklı karbonhidratlarınızı alın, meyvenizi alın, sebzenizi alın gün içerisinde 5-6 porsiyon kadar. Mutlaka bol miktarda su için 2-3 litre arası. Bu şekilde devam etmek zaten sağlıklı beslenme demek. Yani diyet, hani biz diyetisyenler şöyle tanınıyoruz, işte diyet yaptırıyor, zayıflatıyor. Hayır, diyet eşittir sağlıklı beslenme. Aslında biz kişilerin bağışıklık sistemini inşa ediyoruz. Yani bir kişi diyete başladığı zaman aslında fark ediyor ki ben bu sene hasta olmadım. Niye? Çünkü biz o kişinin sirkesini veriyoruz, limonlu sularını içiriyoruz. Mutlak surette az önce saydığım gibi etini, sütünü, yumurtasını, cevizini, bademini, gün içerisinde sebzesini, meyvesini o kadar düzenli bir şekilde veriyoruz ki. Yani bir kişi gün içerisinde alacağı mineral ve vitamini sağlıklı beslenmeden çok rahatlıkla karşılayabiliyor.
Evet.
Bu şekilde de bağışıklık sistemleri güçleniyor ve artık hasta olmuyorlar.
Evet.
Peki bu şu dönem ne yapacağız? Evet her zamankinden çok daha dikkat edeceğiz. Takviye ürün almalı mıyız, almamalı mıyız? Belki belli başlı ürünlerde takviye alınabilir. Mesela D vitamini. D vitamini biliyoruz ki güneşten alınıyor. En büyük kaynağımız güneş ve D vitamini içeren besinlerin de vücuda aynı zamanda girmesi gerekiyor. güneşten almamıza rağmen, sentezinin daha rahat olması için. Bunlar ne oluyor? En başta somon balığı diyoruz, tereyağı diyoruz, süt diyoruz, kefir diyoruz, yoğurt diyoruz. Yani bu grup D vitaminini içeriyor. Ama aynı zamanda güneş de çok elzem zaten. Mutlaka güneş enerjisini almamız gerekiyor. Ama şu anda tabii ki de evlerden dışarı çıkmadığımız için ve o güneşi tam olarak yaz aylarda gelmediği için ve sağlayamadığımız için D vitamini takviyesi alınabilir.
Evet. Hiç değilse balkona çıkabiliriz. Belki cam kenarından tabii. O güneş D vitaminini alabiliriz.
Evet, balkona çıkılabilir dediğiniz gibi ama camın ardından D vitamini alınamaz. Yani güneş ışığı direkt deriye temas etmesi
pencereyi
gerekiyor.
Açmak
camla
gerek
kırılmaması lazım.
Anladım.
Evet, bu şekilde yapılması lazım. D vitamini biliyoruz ki bağışıklık sistemi üzerine kanıtlanmış özelliği var.
Evet.
Onun dışında probiyotik ne demiştim en başında? Sağlıklı bağırsaklar, sağlıklı bağışıklık sistemi. Probiyotik de bağırsak florasını en iyi şekilde koruyan bir sistem. Milyarlarca mikroorganizma var probiyotik dediğim kapsülün içerisinde. Peki doğal probiyotik içeren besinler var mı? Tabii ki var. Bunlar neler? Turşu, sirke, kefir, yoğurt. Bunlar da doğal probiyotik içeriyor. Ama ekstradan şu dönem için, ekstra çünkü bu dönem koronavirüs dönemi maalesef, ekstradan takviye olarak alınabilir eczanelerden. Günlük bir tane kullanılabilir. Sıvı formu var, toz formu var, hiç fark etmiyor veya kapsül formu var. Niye bunlardan kullanılıyorum? Çünkü o bir tane kapsülün içerisinde 100 bardak kefir kadar probiyotik organizma içeriyor. O yüzden bunlar yaşayan organizmalar zaten. Mutlaka bu dönem için kullanılması gerekiyor. Eczanelerden edinilebilirler.
Evet. Bazı haberlerde çinko takviyesinin de alınması gerektiği
evet.
söyleniyor. Ne dersiniz?
Tabii tabii. Yani şöyle çinko takviyesi de bağışıklık sistemimiz üzerinde kanıtlanmış etkileri var. Mutlak sürekli alınması lazım. Doğal yoldan da alınabilir. Ama bu süreçte takviye olarak alınır mı? Aslında doğal yoldan da rahatlıkla karşılanabilir.
Hangi gıdalardan alabiliriz?
Az önce saydım D vitamini, probiyotik ve C vitamini diyeceğim. C vitamini de takviye olarak almalarını isteyeceğim. Bu üçü dışarıdan takviye olarak alınabilir ama çinko, selenyum bunlar doğal yoldan da çok rahat alınabilir. Yani siz kırmızı et yiyorsanız, balık yiyorsanız, mantar, brokoli o tarz gıda maddelerinde yiyorsanız zaten selenyum, çinko tarzı minerallerimizi de çok rahatlıkla alıyorsunuz.
Kuru yemişlerde kabak çekirdeğinde çinko var diye hatırlıyorum, doğru mu?
Evet, evet tabii doğru.
O halde almalıyız.
Tabii tabii mutlak surette almamız gerekiyor. Tabii bol bol miktarlarda tükettirmiyoruz bunlar için bunları. Çünkü yani bir avuç cevizin biliyoruz ki 750-800 kalorisi var. Şimdi evde de yeteri kadar hareket yok. Bir taraftan sağlıklı besleneceğiz diye obeziteye de yatkınlığı artırmak istemiyoruz. Çünkü sağlıklı yiyecekler tamam sağlıklı ama tabii ki kalori değerleri var. O yüzden miktarlar çok önemli bizim. Gün içerisinde 2-3 tane ceviz olabilir veya yerine 8-10 tane badem olabilir veya 8-10 tane fındık fıstık olabilir. Bu tarzda beslenebilirler. Bir arı ön yanına, bir fincan sade kahve içebilirler. Bu şekilde arı ön yapabilirler kendilerine.
Peki biz faydalı olanlardan bahsettik. Şimdi zararlı olanlara geçelim. Hangi yiyeceklerden uzak durmalı bu süreçte?
Mutlak surette beyaz undan uzak duracağız. Biraz zor olacak biliyorum, şu an herkes ekmek yapmaya başladı.
Evet.
Ama mutlak surette uzak durmamız lazım. Ne olur çavdar unu alın, siyez unu alın, bunlardan kullanın diyorum danışanlarıma ve herkese. Siyez unu, çavdar unundan ekmek yapabiliriz, çok da güzel olur. Beyaz undan biraz uzaklaşalım. Kek, poğaça vesaire yapacaksak yine bu unlardan kullanalım. Kepekli un kullanabilirsiniz. Veya yulaf kepeği varsa beyaz ununuzun içerisine atabilirsiniz. En azından bir nebze daha iyi olur bağırsak sağlığı için. Ama dediğim gibi beyaz undan uzak durmamız gerekiyor bu süreçte.
Abur cubur diye tabir ettiğimiz paket gıdalar var. Çocuklar evet. bilakis daha fazla severler. Kek, bisküvi,
tabii.
işte şekerlemeler. Peki bunlar bağışıklığı ne yönde etkilerler?
Tabii. Şimdi zaten başta bir şeker var. Yani şeker de zaten beyaz un eşittir şeker. Hiçbir farkı yok. Bağışıklık sistemi üzerinde etkisi var. Aynı zamanda o gıda katkı maddeleri de çok fazla paketli ürünlerde. O yüzden çok tüketmelerini istemiyoruz. İşte glikoz şurubu var, bir sürü takviyeler var. Yani mutlak surette uzak durmamız gerekiyor. çocuklar için değil, bireyler için de, yetişkin bireyler için de bu geçerli.
Evet.
Mutlaka uzak durmamız lazım.
Şimdi normal bir birey için sizden bir liste istesem, bana ne tavsiyede bulunursunuz? Benim nezdimde tüm dinleyenlerimize. Örneğin öğle yemeğinde bugün şunları şunları yiyebilirsiniz. Akşam yemeğinde bunları yerseniz daha sağlıklı olursunuz gibi.
Evet. Şimdi sabah kahvaltısından başlayalım isterseniz.
Tabii.
Kahvaltıda protein ağırlıklı bir kahvaltı gerçekten güzel oluyor. Hem gün içerisinde dinç tutuyor, hem tok tutuyor, hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yumurtalı kahvaltı, protein dediğim zaman zaten yumurta, peynir, bunların hepsi protein yerine geçer. Ettir, yani ettir derken et yerine de geçebilir. Et yemeyen kişi gün içerisinde salatasının içerisinde peynir doğrarsa da et yemiş kabul edilir. Çünkü proteindir.
Evet.
Yumurtanızı, peynirin mutlaka yeşilliği, maydanozu, dereotu, roka, tere, yeşil biber. Mesela yeşil biberde çok fazla C vitamini vardır. Bir portakaldan daha fazla C vitamini vardır. O yüzden eksik etmiyoruz. Kapya biber mutlak surette 5-6 adet zeytin yiyebilirler. 1-2 dilim kadar çavdar veya siyah unlu ekmek tüketebilirler. Böyle bir kahvaltı olabilir. Kiloları biraz fazlaysa 75'in üzerindeyse yumurtanın miktarını 2 yapabilirler. Peynirin miktarını 2 dilim yapabilirler. Sonra öğlen yemeği, ama şu sıra biraz geç kalkılıyor, bir de ona değinmek istiyorum açıkçası.
Evet.
Yani saat 10-11 gibi kahvaltı yapanlar var sürekli ev hayatı yaşadığı için. Bu süreçte öğlen yemeğini atlayabilirler. Çünkü çok fazla yiyecek aralık bile olmuyor. Yani öğlen yemeğini atlayabilirler, onun saatini atıyorum 1 gibi öğlen yemeği saatinde. Bir kase yoğurt yanında bir porsiyon meyve yiyebilirler. 2-2,5 saat sonra saat 3 gibi, 3,5-4 arası gibi. Orada yine bir porsiyon meyve, hani C vitamini almak açısından, yanına 2-3 ceviz tüketebilirler. Veya onların yerine bir fincan kadar beyaz zevzeri tüketebilirler. Yanına bir bardak yeşil çay içebilirler. Ama bu arada mesela yeşil çay antioksidan kapasitesi çok yüksektir. Antioksidan da demek zaten bağışıklık sistemini güçlü tutmak demek. Antikanserojen, antivirüs etkisi vardır. Bu süreçte 2 bardak kadar yeşil çay içebilirler. Hipertiroid hastaları hariç. Çünkü yeşil çayın hipertansiyon hastaları hariç, yeşil çayın tansiyon artırıcı etkisi var, çünkü yükseltici etkisi var. Onlar haricinde ve emzirenler, hamileler haricinde, 3 grup emziren, hamileler ve hipertansiyon haricinde günlük 2 kupa kadar yeşil çay içebilirlerse çok güzel olur. Yine antioksidan kapasitesinden yararlanmak adına. Ardından akşam yemeğini çok geciktirmemekte fayda var. Yani 19 gibi bitirelim. Çünkü bizim de metabolizmamızın biyolojik bir saati var. Ve saat 19'dan sonra artık uykuya geçmeye başlıyor. Dinlenmek istiyor metabolizmada ve ekstra orada bir şeyler yememek en güzeli, en doğrusu. Kimler yiyebilir? Kan şekeri çok çabuk düşenler tüketebilir belki saat 21 gibi. Yani yatmadan yine 2-3 saat öncesinde mutlak surette bu yapılması gerekiyor. Orada ne yapacaklar? Diyabet hastalarıdır veya yine insülin direnci hastalarıdır. Yine kan şekerini dengeleyemeyen hastalardır. Orada bir bardak tarçınlı süt içebilirler. Şöyle kan şekerlerini yerine getirebilir. Akşam yemeğinde ne olacak? Protein. Ya bu dönem biraz protein ağırlıklı geçebilir. Ama kırmızı et değil benim bahsettiğim. Beyaz et olabilir.
Balık,
daha çok.
Tavuk.
Çünkü kırmızı et asidiktir. Beyaz et alkalidir. Yani kırmızı etin fazlası vücutta toksik etki oluşturur. Çok fazlası karaciğeri yorar. O yüzden biraz daha uzak durmak lazım. Belki haftanın sadece bir günü tüketilebilir. Ama diğer protein grubu olarak tavuk, organik tavuk, hindi, balık, bu tarz beslenilebilir. Kuru baklagil de bir protein çeşididir. Hı hı. Kuru baklagil konulabilir ama kuru baklagil yerken şuna dikkat edilecek. Kuru baklagil zaten hem et hem ekmek grubudur. Yanında bol miktarda pilav veya ekmek tüketilmemesi gerekiyor. Eğer siz bir tabak kuru baklagil yiyorsanız yanına 2-3 kaşık pilav almanız kafi gelecektir. Çok daha fazla olmaması gerekiyor. Çünkü fazlaca bir protein, pardon, evet, karbonhidrat almış oluyoruz. Evet. Bunu da yakmak için enerji harcamak gerekiyor. Çünkü karbonhidrat demek eşittir enerji demek ve bu enerjinin yakılması anlamına gerek. Yani ya o gün spor yapacaksın ya yemeyeceksin.
Haklısınız. Sayın Benli.
Bu şekilde beslenmek en güzeli.
Evet Sayın Benli, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Verdiğiniz bu, evet, kıymetli bilgilerden ve tavsiyelerden çok teşekkür ederiz.
Rica ederiz. Ben teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Diyetisyen Feride Şimşek Benli telefon hattımızdaydı. Bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiririz, bunu konuştuk. Efendim, program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.